Ayrım 6.
Stalin 26 Ocak 1924'te şöyle diyordu. Lenin'in büyüklüğü her şeyden önce Sovyetler Cumhuriyeti'ni yaratarak tüm dünyanın ezilen yığınlarına kurtuluş umudunun kaybolmadığını, büyük toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin egemenliğinin sonsuz olmadığını, emek düzeninin emekçilerin kendi çabalarıyla kurulabileceğini ve bu yönetimi gökte değil yeryüzünde kurmak gerektiğini fiilen göstermiş olmasındandır. O böylece bütün dünya işçilerinin ve köylülerinin yüreklerinde kurtuluş umudunu tutuşturdu. Bu, Lenin adının çalışan ve ezilen yığınlar için en sevgili ad haline gelmesini açıklar. İşte işçi hareketinde burjuvazinin ajanı olan Blum gibi birinin kabul edemediği şey budur. Sosyalist liderlerin bir ideoloji olarak ele alınan keskin anti-Sovyetizmi köklerini bir umutsuzluk felsefesinden alır. Lenin, Stalin, Sovyet halkı insanın insan tarafından sömürülmesini yok etmek istemekle ve yok etmekle suçludurlar. Leon Blum, Guy Mollet gibi kurtarıcı sosyalizm üstüne söylemlerini arttırıyorlar. Ama buna kendileri de inanmıyorlar. Gerici şiddet ve savaş yanlısı burjuvazinin ehlileştirdiği bu adamlar her zaman yenik olanların anlayışına sahiptirler. İnsanlık Merdiveni adlı kitabında Blum, bir yandan Vatikan ile manevi dayanışmasını ilan ederken, aynı zamanda komünistleri yasaklamaya girişiyor. Onları ulusal topluluğun dışında bırakmayı ileri sürüyor. Niçin? Çünkü onlar eylemleriyle bir toplum değişikliğine olan inançlarını ortaya koyuyorlar. İşte burjuvaziye hizmet edenler için hoş görülmeyen şey budur. Her ne pahasına olursa olsun, emekçilerin dikkatini kendilerine olası değişikliklerin yolunu gösteren Sovyetler Birliği'nden başka yana çevirmek gerekir. Sovyet ülkelerinde hiçbir şeyin köklü olarak değişmediğini ortaya koymayı denemek için hiçbir kara çalma fazla olmayacaktır. Bunun içindir ki kara çalma zorunlu olarak sansürle birlikte Sovyetler Birliği'nden gelen değişikliğin ve devrimin gerçeğini gösteren yayınların yasaklanmasıyla birlikte yürütülmelidir. Sosyal demokrat ideoloji tipik bir metafizik ideoloji olarak görünüyor. Bir mum söndürme aleti gibi kullanılıyor. Şevki boğmak, perspektifi bulandırmak, savaşçıları savaşımdan geri çekmek. Hiçbir şey bu bakımdan günlük France Trier ya da Le Canard en kain gazeteleri kadar anlamlı değildir. Tepinme ya da yalan, dal kavukluk ya da küfür kaçınılmaz olarak kendi deyişiyle her zaman lambacılar olacaktır gibi zararlı bir fikre sonuç olarak da madem ki sonunda gene aynı yere varılacak, kapitalizme karşı savaşım vermek zahmetine değmez gibi zararlı bir fikre gelinir. Bu obur papazlar gerçekte dinsel anlayışla yoğrulmuşlardır. Esas olarak insanın güçsüzlüğüne inanmışlardır. Kendileri batmıştır, tarihi de batırmaya çalışırlar. Ve bunun içindir ki gülüşlerinden bir sahtelik akar, umutsuzdurlar. Gerçekte değişiklik doğadan olduğu gibi toplumsal gerçekten de ayrılamaz olması bir yana, toplumlar fizik evrende de çok daha çabuk evrim gösterirler. İlkel toplumun dağılıp parçalanmasından beri birbiri ardından başlıca dört toplum biçimi gelmiştir. Köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum. Böyle olmakla birlikte feodal toplumda kendisini dokunulmaz sanıyordu ve tanrı bilimciler feodal toplumda tanrının bir esirini görüyorlardı. Nasıl ki bugün Kardinal Spellman Amerikan tröstlerini tanrının iradesi gibi gösteriyorsa, bu feodal toplumun kapitalist topluma, onun da sosyalist topluma dönüşmesini önlemedi. Ve şimdi Sovyetler Birliği bir üst aşamaya, komünizme geçişe hazırlanıyor. Bunun içindir ki insan toplumsal bir varlık olduğuna göre sonsuz olan insan yoktur. Don Kişot'un kişiliğinde güçleştirilerek öldürülen, çağdaş zamanların şafağında ölen feodal insan değil midir? Başlangıçtan beri var olduğu öne sürülen bencilliğe gelince toplumun sınıflara bölünmesiyle birlikte ortaya çıktı. Ünlü ben'e tapınma, her şeyin üstünde ben, toplumdan bir cengel ormanı yaratan egemen burjuvazinin ürünüdür. Her ne pahasına olursa olsun, ulaşmak, hileyle ya da şiddetle kendi mutluluğunu zayıfların mutsuzluğu üzerine kurmak. Ama bizzat kapitalist toplumun bağrında bile kendi mutluluğunu toplumun ortak mutluluğunun dışında anlamayan, kendisi için en yüksek sevinçleri tüm insanlık için savaşımda bulan ve bu amaç için en çetin fedakarlıkları göze alan yeni bir insan tipi oluşmaktadır. Onun için Renault tekelinde işçi olan şu ana ücretlerin arttırılması için yapılan bir greve kararla katılırken, grev boyunca evde aç kalabileceklerini biliyor. Nasıl bir ilk günah yoksa sonsuz insan da yoktur. Bugün kapitalizme karşı savaşım verenlerin hepsi Bu savaşım yoluyla kendi öz bilinçlerini de dönüştürürler. İnsanlık dışı bir rejime karşı savaşın verdikleri ölçüde insanlaşırlar. Her gerçek gibi insan gerçeği de diyalektiktir. Hayvanlar aleminden çıktıktan sonra insan doğaya karşı bin yıllık bir savaşım içinde yükselmiştir. Bu koskoca tarih yalnız sonuna varmamış olması şöyle dursun. Paul Langevin'in daima yinelemeyi pek sevdiği gibi henüz yeni başlıyor. Bu tarih toplumlar tarihinden ayrılmaz ve burada ikinci yasadan yani her şey değişir yasasından başka birinci yasayı da her şey birbirine bağlıdır. Bireyin bilinci toplumun dışında kavranılamaz yasasında da buluruz. Zaten bunun içindir ki insan bazı koşullarda geriye gidebilir. Ayrıcalıklarını korumak için burjuvazi tarih tekerleğini tersine çevirmeye uğraşır. Faşizm bundan ileri gelir. Adolf Hitler'in faşizmi gibi Eisenhower'ın, McCarthy'nin faşizmi de. Ama bununla burjuvazi insanı aşağılatır. Toplama kampına kapatılmış insanlara işkence eden bir SS, gerçekte bizzat kendi içinde hala uyuyabilmekte olan insanlığa işkence etmektedir. İnsanlığı başkasına karşı davranışıyla ayaklar altına alan, kendindeki insanlığı da çiğnemektedir. İnsanda var olan en iyi şey, tanrıların bir armağanı değildir. Bu insanlık tarihinin bir başarısıdır. Soysuzlaşmış burjuvazi, bu başarıyı her gün tehlikeye düşürür. Atom bombası bu burjuvazinin aklıdır. Dolar onun vicdanıdır. Ve Rosenberg'lerin cezasının infaz edildiği akşam, avukat Emmanuel Bloch'un, "Bizi yönetenler hayvandırlar" diye bağırmakta hakkı vardı. Çürümüş bir sınıfın insanlık dışı davranışı karşısına sosyalist insanlığın görkemli çiçeklenişini nasıl çıkarmazsın? Sosyalizmin yolunu aydınlatan diyalektik materyalizmin gerçeği ve gücü burada ortaya çıkar. Sömürüden kurtulan Sovyet insanının deneyimleri mutsuzluğun sonsuz olduğu yolundaki sızlanışlara son veriyor. Bunun içindir ki Sovyet ceza yasası suçlunun cezalandırılmasını değil sosyalist çalışma ile nitel bakımdan değiştirilmesini amaç ediniyor. Kapitalist rejimde suç işleyen silinmez bir lekeyle damgalanmıştır. Hapis cezasını bitirdikten sonra bile. Sovyetler Birliği'nde Makarenko'nun yeniden eğittiği, yolunu şaşırmış gençler gibi herkes yeniden yaşamın yolunu bulmuş. Caniler, hırsızlar yeni baştan, unutulan bir geçmişten ebediyen kurtulan namuslu ve onurlu yurttaşlar haline gelmişlerdir. Gençliğin bozulması sorunu, çözülme halindeki kapitalist toplumda günden güne etkisini arttırırken, ötede ortadan kalkmış olması bir rastlantı eseri değildir. Sosyalist toplum için alın yazısı ölmüştür. Bunun çok parlak bir kanıtı, halen Pavlov'un öğrencileri olan Sovyet doktorları tarafından yapılmaktadır. Acılar içinde doğuracaksın, amansız yargısı kuşaklar boyunca insanları korkutuyordu. Ama işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler'de ve o zamandan beri bizde de sinir merkezlerinin işleyişinin diyalektik açıdan incelenmesi ve ağrı sorununun aydınlatılması sayesinde doğum artık büyük bir acı değildir. Ve böylece şu eski acının, çocuk doğurmanın bir yasası, başlangıçtaki ilk günahın ve beden zevkinin bir fidyesi olduğu fikri sarsılmış oluyor. Eski ceza doğum inancı büsbütün ortadan kalkmak üzere gitgide silinip giderken ortaya çıkan yeni fikir büyüyecek, kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Sovyet doktorlarının övüncü olan bu kadar güzel bir buluş bir rastlantı ile ortaya çıkmamıştır. İnsanın ta sonsuzluktan gelen ve sonsuza giden kusurları olmadığını bilen derinlemesine diyalektikçi bilginlerin eseridir. 5. Vargı. Gerçeği görünümlerinden birine götürmek, süreci sürecin bir anına indirgemek ve geçmişin gelecek olmamasına yetecek kadar kuvvetli olduğunu sanmak, gerçeğin diyalektiğini iyi bilmemektir. McCarthy'ye bakıp Amerika hakkında hüküm vererek Birleşik Devletler'in geleceğinin de 19 Haziran 1953'te Rosenberg'in öldürülmesi, görünüşünde olacağını sanan bir kimse derin bir şekilde yanılıyor demektir. Birleşik Devletler'in geleceği daha çok mahkum bir geçmişin kanlı savunucularının yok etmek istedikleri yeni güçlerindir. Her şeyden önce önemli olan diye yazıyor Stalin, gelişmekte olandır. Tohum ne kadar zayıf olursa olsun gene de yaşam taşır. Ve işte bu yaşamı bütün çarelere başvurarak korumalıdır. Onun uğruna hiçbir çaba boşa gitmemiştir. Ethel ve Julius Rosenberg'in cinayete karşı savaşımı, cinayet kendilerini bulduğu zaman bile daha az başarıya ulaşmayacaktır. Sabahın ilk ışıklarının gündüzü bildirişleri kadar kesin bir şekilde Rosenberg'ler örneği ve adil ve barışçı bir Amerika'yı haber vermektedir. Meşeli ve yeşil, oğullarım, neşeli ve yeşil, mezarlarımızın üstünde bir dünya olacak. Tarihi durdurmak gibi çılgın bir umutla onları öldürenlere gelince, onlar daha şimdiden bir ölüden de çok ölüdürler. Değişiklik anlayışı, yeni anlayışı, işte metafizikçide eksik olan budur. Tersine her ortamda, her durumda diyalektikçinin üstünlüğünü sağlayan şey de budur. Marksizme yaratıcı gücünü veren de budur. Marksizm her derde deva, mekanik olarak her duruma uygulanabilen bir reçeteler stoku değildir. Değişikliğin bilimidir. Deneyle zenginleşir. Metafizikçi tersine değişen şeye karşı kayıtsızdır. İki dünya savaşı oldu, öyleyse bir üçüncüsü de olacaktır diye düşünür. Onun çevresinde her şey değişir ama o gözlerini yumar. Burjuvazi bu gibi değerlendirmeleri çıkarına uygun bulur. Varlığını sürdürmeyi düşlediği için copların havada fır dönüşünü bir kuvvet belirtisi olarak alan, yüzeysel bir gözlemciye sapasağlam göründüğü anda bile egemenliğinin sonuna geldiğini ortaya koyan diyalektikten ödü patlar burjuvazinin. Bunun içindir ki diyalektiğin ikinci çizgisini yorumlarken Stalin şöyle yazıyor. Eylemimizi şu an için egemen gücü temsil etseler de artık gelişmeyen toplumsal tabakalar üzerine değil, şu anda egemen gücü temsil etmeseler de gelişen, geleceği olan toplumsal tabakalar üzerine kurmalıyız. Bilimsel tutum burnunun ucundakinden ileriye varmamak değil, neyin ölmekte, neyin doğmakta olduğunu anlamak ve bütün ilgiyi doğmakta olanın üstüne toplamaktır. Her şeyi aynı plan üzerinde yerleştirmek, gerçeğe saygı göstermek değildir. Gerçeği yanlış göstermek, bozmaktır. Çünkü gerçek harekettir. Marksistler uzağa görmesini bilirler. Çünkü onlar bütün gerçeği oluşu içinde dikkate alır, değerlendirirler. Bu yüzden komünistler gerçek diyalektikçidirler. Daha başından beri bazı sosyalist liderlerin onu bir refah dönemi olarak kabul ettikleri zaman bile Marshall planının içinde tohum halinde bulunan her şeyi açığa çıkardılar. Stalin, SSCB'de sosyalizmin ekonomik sorunlarında yalnızca yüzeyde olan dış olayları görenleri görülemez biçimde anlık etki yaparlarsa da, olayların seyrini daha az belirlemeyen, derindeki güçleri görmeyenleri eleştirir. Herkes için, özellikle militan işçiler için şu çok önemli bir tanıttır. İlkin komünist işçilerle sosyalist işçiler arasında şuradan buradan bağlanan, sonra yığınların yüreğinde gelecek zafer inancını doğuracak ölçüde genişleyen eylem birliği, işte doğan ve gelişen güç, işte yenilmez, fırtına haline gelen meltem, bütün engelleri silip süpürecek güç. Görüşleri birbirinden ayrılan ama çıkarları birbirleriyle birleşen emekçiler arasında bir eylem birliği kurmak için günlük savaşım diyalektiğin ikinci yasasına uygundur. 1958 Ağustos grevlerinin genişliği ve hızı, emekçilerin hiçbir kategorisinin eylemsiz ve hareketsizlik içine düşmediğini göstermiştir. Tersine sektör olan metafizikçidir. İş arkadaşının sosyalist ya da Hristiyan olduğu bahanesiyle onu ortak eyleme davet etmeyi reddeder. Böylelikle büyük değişme yasasına gözlerini kapar. İlkin sınırlı, sonra daha geniş ortak bir amaç uğruna birlik halinde bir eylemde, bu emekçinin bilinci değişmeye uğrayacaktır. Omuz omuza yapılan bir eylem, kaygıları, ön yargıları ortadan kaldırır. Sektör olan, sanki kendisi her şeyi hemen bir çırpıda öğrenmiş gibi düşünce yürütür. Devrimci olarak doğulmadığını, sonradan devrimci olunduğunu unutur. Kendisinin öğrenecek daha çok şey olduğunu, onun içinde başkalarına sövüp saymaktan çok kendisine sövüp sayması gerektiğini unutur. Gerçek devrimci, diyalektikçi olarak, yeninin yükselişine elverişli koşulları yaratandır. Sosyalist liderlerin birliği önlemek isteği kendini ortaya koydukça, gerçek devrimci sosyalist emekçilere karşı tutumuyla kendi birlik isteğini daha çok ortaya koyar. Yoklama soruları. Diyalektik değişmeyi nasıl anlar? Çevrenizden örnekler veriniz. Burjuvazinin neden bütün gerçeğin dönüşmekte olduğunu gizlemekte çıkarı vardır. Birkaç örnekle diyalektiğin ikinci çizgisini tanımanın militan işçilere sağlayacağı yararları gösteriniz. Dördüncü ders, diyalektiğin üçüncü çizgisi, nitel değişiklik. Bir örnek, diyalektiğin üçüncü çizgisi, doğada, toplumda, vargı. Bir örnek, suyu ısıtırsam sıcaklığı derece derece yükselir. Suyun sıcaklığı 100 dereceye vardığında su kaynama haline geçer. Su, su buharı olarak değişir. İşte iki çeşit değişiklik. Isının gitgide artması bir nicelik değişikliği oluşturur. Yani suyun tuttuğu sıcaklığın niceliği, miktarı artar. Ama belirli bir anda su durum değiştirir. Sıvı niteliği kaybolur, gaz haline gelir. Bununla birlikte kimyasal yapısı değişmez. Basit nicelik yani miktar artışına ya da azalışına nicel değişiklik diyoruz. Bir nitelikten başka bir niteliğe geçiş, bir durumdan başka bir duruma, örneğimizde sıvı durumundan gaz durumuna geçişe nitel değişiklik diyoruz. Diyalektiğin ikinci çizgisinin incelenmesi bize gösterdi ki gerçek değişikliktir. Diyalektiğin üçüncü çizgisinin incelenmesi de bize gösterecektir ki nicel değişiklikler ile nitel değişiklikler arasında bir bağ vardır. Gerçekte ki unutulmaması gereken esas nokta budur, nitel değişiklik yani sıvı halindeki suyun su buharı oluşu gibi bir rastlantı sonucu değildir. Zorunlu olarak nicel değişiklik ısının derece derece artışının sonucunda oluşur. Sıcaklık belirli bir dereceye vardığı zaman normal atmosfer basıncı koşullarında su kaynar. Eğer atmosfer basıncı değişirse o zaman nasıl ki her şey birbirine bağlıysa diyalektiğin birinci çizgisine göre kaynama noktası da değişir. Ama belirli bir cisim için ve belirli bir atmosfer basıncı altında kaynama noktası her zaman aynı olacaktır. Bu nitel değişikliğin bir yanılsama olmadığını gösterir. Nitel değişiklik doğal bir yasaya uyan nesnel maddi bir olaydır ve bunun içinde önceden görülebilen bir olaydır. Bilim belirli bir nitel değişikliğin oluşması için zorunlu nicel değişikliklerin neler olduklarını arar. Kaynama durumundaki su olayında iki türlü değişiklik arasındaki bağ söz götürmez ve açıktır. Diyalektik nitel değişiklik ile nicel değişiklik arasındaki bu bağı doğanın ve toplumun evrensel bir yasası olarak kabul eder. Bundan önceki dersimizde metafizikçinin değişikliği yadsıdığını gördük. Ya da onu kabul etse bile bir yinelemeye indirger mekanizma örneğini vermiştik. O zaman evren durmadan aynı yolu gidip gelen bir sarkaca benzetilebilir. Böyle bir anlayış topluma uygulanınca insanlık tarihini hep yeniden başlayarak bir çevrim, sonsuz bir dönüş haline getirir. Başka bir deyişle metafizikçi yeniyi açıklamak gücüne sahip değildir. Ve yeni kendini ortaya koyduğu zaman onu doğanın bir özenci ya da tanrısal bir buyrultu, bir tansık yani mucize olarak görür. Diyalektikçi ise tersine yeninin ortaya çıkışıyla ne şaşırır ne de dehşete kapılır. Yeni görünüşte önemsiz olan küçük nicel değişikliklerin derece derece birikiminin zorunlu sonucudur. Böylece madde kendi öz hareketiyledir ki yeniyi yaratır. 2. Diyalektiğin üçüncü çizgisi. Diyalektik metafiziğin tersine gelişme sürecini nicel değişmelerin nitel değişmelerle sonuçlanmadığı basit bir büyüme süreci olarak düşünmez. Ama önemsiz, gözle görünmeyen, için için değişmelerden, göze çarpan kökten değişmelere, nitel değişmelere geçen, nitel değişmelerin kademeli olmadığı ama hızlı, ani oldukları bir durumdan öteki duruma sıçramalarla geçerek gerçekleştikleri bir gelişme olarak ele alır. Bu değişmeler olumsal, yani olabilir ya da olmayabilir değildirler, zorunludurlar. Farkına varılmayan ve dereceli, hissedilmeyen ve nicel değişmelerin birikiminin sonucudurlar. Bu tanımlamanın bazı yönlerini iyice belirtelim. Nitel değişikliğin bir durum değişikliği olduğunu bir önceki paragrafta söylüyorduk. Sıvı durumundaki su, su buharı durumundan geliyor ya da sıvı su, katı su oluyor. Yumurta civciv oluyor, gonca çiçek haline geliyor. Canlı varlık ölüyor, ceset oluyor. Gelişme, ortaya çıkan şey yavaş yavaş ve belirsiz gelişmiştir. Bir tansık yoktur ortada. Yalnız diyalektikçinin açıp ortaya çıkarabileceği yavaş bir hazırlanış vardır. Maris Torres, Feast to People adlı kitabında sosyalizm kapitalizmden kelebeğin kozasından çıkması gibi çıkacaktır diyor. Sıçrama, bir adayın seçilmesi için 60.223 oy gerekiyorsa, işte tam 60.223. oy adayın milletvekili olmasını sağlayan nitel sıçramayı gerçekleştirir. Bununla birlikte bu sıçrama, bu çabuk ve anlık değişiklik seçim olaylarının dereceli ve hissedilmez bir birikimiyle hazırlanmıştı. 1 artı 1 artı 1 şeklinde. İşte nitel sıçrayışın köklü değişikliğinin çok basit bir örneği. Aynı şekilde çiçek yavaş bir olgunlaşmadan sonra birdenbire açar. Bunun gibi birdenbire göze görünür bir şekilde patlak veren devrim yavaş bir evrimin hazırladığı sıçramalı bir değişikliktir. Ama bu demek değildir ki bütün nitel değişiklikler, bunalımlar, patlamalar biçimini alırlar. Öyle olaylar vardır ki burada yeni niteliğe geçiş dereceli nitel değişikliklerle oluşur. Stalin, dil biliminde Marksizm üzerine adlı yazısında dildeki dönüşümlerin dereceli nitel değişikliklerle oluştuğunu gösterir. Aynı şekilde birbirine düşman sınıflara bölünmüş toplumun bir üst üretim ilişkisine geçişi sıçramalarla olurken, sosyalist toplumun gelişmesi bunalımsız, dereceli nitel değişikliklerle gerçekleşiyor. Stalin şöyle yazıyor. 8-10 yıllık bir süre içinde ülkemizin tarımından, burjuva düzenden, bireysel köylü işletmeciliği düzeninden, sosyalist kolhoz düzenine geçişi başardık. Bu köyde eski burjuva ekonomik düzeni tasfiye edip yeni sosyalist bir düzen yaratan bir devrim olmuştur. Oysa bu köklü dönüşüm patlama yoluyla yapılmadı. Yani var olan iktidarın devrilmesiyle ve yeni bir iktidarın yaratılmasıyla değil, eski kırsal burjuva düzenden yeni bir düzene tedrici geçişle yapılmıştır. Bu devrim bu şekilde yapılabildi. Çünkü bu yukarıdan yapılan bir devrimdi. Çünkü bu köklü dönüşüm var olan iktidarın girişimi üzerinde ve köylülüğün esas yığınının desteğiyle başarıldı. Gene bunun gibi sosyalizmden komünizme geçiş de bir nitel değişmedir. Ama bunalımsız gerçekleşen bir nitel değişmedir. Çünkü sosyalist düzende Marksist bilimle donatılmış insanlar kendi tarihlerinin efendileridirler. Çünkü sosyalist toplum uzlaşmaz, karşıt sınıflardan oluşmamıştır. Böylece görülüyor ki her olayda nitel değişikliğin aldığı özel niteliği incelemek gerekir. Her nitel değişmeyi mekanik olarak patlamayla özdeş tutmamalıdır. Ama nitel değişikliğin büründüğü biçim ne olursa olsun hiçbir zaman hazırlanmamış bir nitel değişiklik yoktur. Evrensel olan nicel değişiklik ile nitel değişiklik arasındaki zorunlu bağdır. 3. Doğada. 1 litre su alalım. Bu hacmi 2 eşit parçaya bölelim. Bölme cismin yapısını hiçbir şekilde değiştirmez. Yarım litre su gene sudur. Bu şekilde bölmeye devam edebilir ve her seferinde daha küçük parçalar elde ederiz. Bir yüksük dolusu su, bir toplu iğne başı kadar su, su, hep sudur. Hiçbir nitel değişme yoktur ama bir an gelir su moleküllerine varırız. Su molekülü iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu taşır. Bölmeye devam edebilir, su molekülünü parçalarına ayırabilir miyiz? Evet, uygun bir yöntemle bunu yapabiliriz. Ama o zaman elde ettiğimiz şey artık su değildir, hidrojen ve oksijendir. Bir molekül suyun bölünmesiyle elde edilen hidrojen ve oksijen artık suyun özelliklerine sahip değildirler. Herkes bilir ki oksijen alevi besler, su ise yangını söndürür. Bu örnek diyalektiğin 3. yasasının parlak bir açıklamasıdır. Nicel değişme, burada su hacminin dereceli olarak bölünmesi, zorunlu olarak bir nitelik değişikliğe götürür. Nitel bakımdan sudan farklı olan iki cismin birdenbire açığa çıkması gibi.